Ayrım 7. Yasaklı Pansiyon. Serpil Ural. Sayfa 89. Festival başlıyor. Hafta boyunca kitaplıktaki Alman arkadaşlar biz yabancılara Oktoberfest'in yani Ekim Festivali adlı bira bayramının başlayacağını anımsatıp durdular. Evde Gabriel bile konuyla ilgiliydi. Bize bu ünlü festivali kendince anlatmaya çalıştı. Kendince çünkü ona göre gereğinden fazla para harcanıyor. Festival boyunca herkes çok fazla içip sarhoş oluyordu. Ev sahibimizin festivale katılmaya niyeti yoktu. Ama o cumartesi günü yapılacak açılış törenini görmeye bizimle gelebilirdi. Belki de festivalin tek para ödenmeyen bölümü bu olduğu için. Adı Ekim Festivali olan bu bira bayramı Ekim ayında başlamaz, Ekim ayında bitermiş. Bu bana biraz ters geldi ama ne yapalım? 16 gün, 16 gece süren eğlencelerin son günü Ekim ayının ilk pazar günü olurmuş. Dolayısıyla Ekim Festivali her yıl Eylül ayında ve mutlaka bir cumartesi günü başlıyor. Açılış töreni gerçekten görmeye değerdi. Münih'in kent merkezi kabul edilen Marienplatz o sabah erkenden tıklım tıklım dolmuştu. Burada her ulustan insanı görebilir, her dilde konuşma duyabilirdiniz. Biz de çoktandır ilk kez beşimiz birlikte bu renkli kalabalığa katıldık, beklemeye başladık. Saat 11'de tören başladı. Mavi beyaz renkli Bavyera bayrakları ve dev bira fıçılarının çoğunlukla olduğu gösteride Alman halk giysileri giymiş kadın ve erkekler, müzik eşliğinde çok iri atların çektiği, hem de her arabayı 4 ya da 6 at çekiyordu. Özenle süslenmiş arabalar üstünde önümüzden geçtiler. Müzik herkese neşe saçıyor, törene katılanlar kadar seyretmeye gelenler de oldukları yerde şarkı söyleyip dans ediyordu. Sonra bu neşe ve coşkuyu sürdürmek için bira bahçelerine ya da festival alanına, Oktoberfest için kurulan büyük çadırlara gidildi. Her çadırın 6.000 kişilik olduğu söyleniyordu. Biz açılış gününün yoğun kalabalığına karışmak istemedik. Oraya ertesi gün gitmek daha kolay olur diye düşündük. Açılış töreninden sonra festival alanı yerine yakındaki bir bira bahçesine gitmeye karar verdik. Gabriel ısrarlarımıza dayanamayarak bizimle bira bahçesine gelmeyi kabul etti. Yol boyunca bir bardak birayı bile bitiremeyeceğini, bizlerden birinin birasından biraz içeceğini 10-15 kez tekrarladı. Zaman buldukça gittiğimiz bira bahçesi o gün bir bayram havası içindeydi. Bahçenin bir köşesine yerleşmiş olan orkestra neşeli parçalar çalıyor, bira içenler hem şarkı söylüyor hem de kol kola girip oturdukları yerde sağa sola sallanıyordu. Herkes kaygısız, herkes mutlu görünüyordu. Biz de bu havaya uyduk. Münih birahanelerinin tipik özelliği olan 1 litrelik bardaklarla bira içmeye başladıktan az sonra her şey toz pembe görünür oldu. Nina'nın birasını paylaşan Gabriel bile durup dururken gülmeye, söylenen şarkılara yarı yanlış, yarı doğru eşlik etmeye başladı. Onun bu hali bizi daha da neşelendiriyordu. Anlaşılan ev sahibimizle uyumlu bir beraberlik için onun da bizim de pek ayık olmamamız gerekiyormuş. Birkaç saat böyle gülüp eğlendikten sonra eve döndük. Açık hava ve biranın verdiği uykuyla dinlenmek için odalarımıza çekildik. Ertesi gün Oktoberfest'i yerinde görmek için Theresienwiese denen festival alanına giderken bayram yerine giden çocuklar gibi sevinçliydik. Theresienwiese metro ile gidiliyor. Metrodan çıktıktan sonra da bir süre yürünüyordu. Yürünüyordu da yürünen yola pek yol denemezdi. Düpedüz toprak alanda, çayırda, bayırda, otların arasında yürümek gerekiyordu. Bu yürüyüşte yalnız değildik. Bizim gibi başka ülkelerden gelmiş kişilerin yanı sıra ülkenin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Alman Oktoberfest şenliklerini görmeye gidiyordu. Bu yoğun ilgi karşısında iyi ki Münih'e uluslararası çocuk kitaplığında araştırma yapmaya bu aylarda gelmişiz. Böylece bu ünlü festivali de görebildik, diye konuştu. Oktoberfest zamanı Münih ve yakınlarında kalacak yer bulmanın mümkün olmadığını çok duymuştuk. Festival alanına varmak için yürüdüğümüz yerin kendi gibi adı da çayırmış. Theresienwiese, yani Teresa'nın çayırı. 1810 yılında Bavyera kralı ile Saksonya prensesi Teresa evlenince düğün eğlenceleri bu düzlükte yapılmış. Aslında ilk düşünce düğün eğlencesi olarak burada at yarışları düzenlemekmiş. Öyle de olmuş ama gelenler Bavyeralı olur da bira içmeden durabilirler mi? O gün o kadar çok bira içilmiş ki düğün olsun, yarış olsun geri planda kalmış. Sanki bir bira bayramı yaşanmış Teresa evlendi diye. O günden sonra her yıl bu alanda bira şenlikleri yapılır olmuş. Oktoberfest böyle başlamış ve düğünden geriye yalnız gelinin adı kalmış. O da festival alanının adı olarak Theresienwiese, yani Teresa'nın çayırı. Oktoberfest bira bayramı. Festival alanı büyük bir fuar görünümdeydi. Küçük pavyonlarda hediyelik eşyalar, oraya buraya serpiştirilmiş büfelerde sosis, cips gibi yiyecekler, şekerlemeler satılıyordu. Izgara tavuk kokusu bütün alanı kaplamıştı. Her tarafta göze çarpan balonlar ise ayrı bir şenlikti. Bu balonlar yaldızlı, renk renk biçim biçimdiler. Üstlerinde Oktoberfest, Bavyera ya da Münih sözcükleri yazılıydı. Çocukların, büyüklerin elinde, büfelerin, pavyonların çevresinde çok renkli bir şenlik dekoru yaratmışlardı. Büyük bir Luna Park'tan gelen kahkaha ve çığlıklar orada çalan müziği bastıracak kadar çoktu. Yükseklere çıkıp oradan aşağı kendini salıveren oyuncak trenin vagonları, döndükçe yükselen zincirli koltuklar, çocuklardan çok büyüklerle doluydu. Hepsi de yüksek sesle bağırıp gülüyordu. Belli ki çok eğleniyorlardı. Dev çadırların içi, üstü kapalı bira bahçesi görünümündeydi. Her biri ayrı bir birahanenin reklamı gibiydi. Biz de festival için yapılan bu dev çadırlardan birine girdik. Oktoberfest için özel olarak hazırlanan biradan içecektik. Çadırın içinde uzun tahta masalar ve banklar doluydu. Ortaya yakın bir yerde yüksekçe bir platform üzerine orkestra yerleşmiş, orkestranın önü dans pisti olarak boş bırakılmıştı. Kocaman bira bardaklarını beceriyle taşıyan garson kızlar masalar arasında gidip geliyor, Alman halk giysileri içindeki orkestra üyeleri hem çalıyor hem söylüyor hem de zaman zaman pistte dans edenlerin arasına katılıyordu. Kalabalık arasında kendimize zar zor yer bulabildik. Gabriel bu kez bizimle gelmemiş, kiliseye gideceğini söylemişti. Biz de bunu dün bira içtiği ve fazlaca gülüp eğlendiği için günah çıkartacak diye yorumladık. Önümüze getirilen biraları içmekten çok çevremizde eğlenenleri seyretmeye başladık. Zaman zaman biz de söylenen şarkıların melodisine eşlik ediyor, kol kola girip oturduğumuz yerde sağa sola sallanıyor ya da ellerimizi çırparak tempo tutuyorduk. Sık sık da herkesle birlikte bardaklarımızı kaldırıp biralarımızı içiyorduk. Böyle bir ortamda neşelenmemek, eğlenmemek mümkün değildi. Birkaç saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Anlayamadığımız bir başka şey de nasıl olup o koca bardaklarla ikişer, üçer bira içilip içebilmemizdi. Oysa o güne kadar bir bardak birayı bitirmek bile bizce başarı sayılıyordu. Biz bu kadar bira içebildikten sonra festival boyunca tüketilen biranın tonlarla ifade edilmesine şaşmamak gerek diye düşündüm. Gece eve dönerken bindiğimiz metro hala şarkı söyleyen, yarı sarhoş ya da tam sarhoş kişilerle doluydu. Biz de onlara bakıp bakıp durmadan güldüğümüze göre onlardan çok farklı değildik. Sayılı günler biterken. Oktoberfest'le gelen kaygısız ve neşeli hava, ertesi gün yaşanan terörle gölgelendi. Festival alanına konan bomba patlamış, 147 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı. Her ülkenin gazetelerinde yer alan bu haber yüzünden Gabriel'in evindeki telefonda sık sık çaldı. O günlerde Münih'te olduğumuzu, hele hele Oktoberfest'e gideceğimizi bilen yakınlarımız arayıp bize bir şey olmadığını duymak istiyorlardı. Bomba patladığında yalnızca bir rastlantı olarak orada bulunan, bu yüzden de yaralanan ve ölen kişiler için hepimiz üzüldük. Ev sahibimiz ise daha festival başlamadan oraya gitmek istemediğini söylemekle ne kadar akıllı olduğunu kanıtladığını onlarca kez tekrarladı durdu. Münih'e geldiğimizden beri herkesten adını duyup merakla beklediğimiz Ekim Festivali, ünlü Oktoberfest başlayıp bitmişti. Kitaplıktaki 3 aylık süremizin de sonu gelmek üzereydi. Derler ya, sayılı gün çabuk geçer. Bu söz gene doğrulanmış. Gabriel'den çektiklerimize karşın Münih'teki günlerimizde geçivermişti. Benden 2 hafta önce Almanya'ya gelen Melvin ve Nina'nın Avustralya'ya dönmesine 2 hafta kalmıştı. Hepimiz dönüş havasına girdik. Bir yandan yakınlarımızı götürecek eşyalar, hediyeler almak için çarşıları geziyor, bir yandan da kitaplıktaki arkadaşların bize veda etmek için düzenledikleri yemeklere gidiyorduk. Hemen her gün öğle ve akşam yemeklerine çağrıldıkça bu kadar ilgiye karşılık olarak biz de herkese bir hoşça kalın partisi düzenleyelim dedik. Düzenleyelim de nerede? Böyle bir partiyi kaldığımız çatı katında yapmayı düşünmek bile tüyler ürperticiydi. Gabriel her ayrıntıya karışacak, yediğimizi içtiğimizi denetleyecek, parti öncesi ve sonrasında hiç durmadan konuşacak ve belki de tam o gün bir sinir krizi geçiriverecekti. Sonunda hangimizin aklına geldiyse kitaplıkta bir öğle yemeği düzenlemeye karar verdik. Böyle olunca ne kadar alışveriş yaptığımızı Gabriel görmeyecek ve bu konuda söylenemeyecekti. Günlerce önceden alışveriş listemizi yaptık. Yiyecek ve içecekleri koyacağımız masayı süslemek için Avustralya ve Türk bayrakları kullanmayı düşündük. Ev arkadaşlarım bazı turistik broşürlerden Avustralya bayrakları bulup kestiler ama benim elimde tek bir Türk bayrağı resmi bile yoktu. Bunun üzerine kendi bayrağını kendin yap diyerek kollara sıvadım. Beyaz kağıtlara çizip kestiğim ay yıldızları kırmızı fon kağıtları üzerine yapıştırdım. Çeşitli boylarda Türk bayrakları hazırladım. Bunları yaparken de bayrağımızın sadeliğine övgüler yağdırıyor ve iyi ki bazı ülkelerin, örneğin İran'ın bayrağı gibi, üstünde bin bir şekil olan bir bayrağımız yok diye seviniyordum. Parti günü gelince kitaplığın sergi salonunda uzun bir masanın üzerine yemek büfemizi hazırladık. Nina ile ben büyük bir hızla çeşit çeşit yiyecekleri ekmeklerin üzerine koyup açık sandviçler yaptık. Meyvelerimizi, içeceklerimizi ve plastik tabak bardaklarımızı yerleştirdik. Her şey tamam olunca geri çekilip şöyle bir baktık ve yaptıklarımızı çok beğendik. Renk renk çiçekler, kırmızı Türk, lacivert, Avustralya bayrakları ve türlü yiyeceklerle cıvıl cıvıl bir masa duruyordu karşımızda. Konuklarımızı gönül rahatlığıyla buyur edebilirdik. Kararlaştırıldığı gibi öğle tatili başlar başlamaz kitaplıkta çalışan herkes sergi salonuna indi. Hep birlikte yedik içtik ve hem neşeli hem de yakında ayrılacak olduğumuz için buruk bir hoşça kalın partisi yaşadık. Duygularımız karışıktı. 3 ay boyunca ayrı kaldığımız evimize, yurdumuza döneceğimiz için sevinirken, burada tanıyıp yakın dostluk kurduğumuz kişilerden ayrılacağımız için üzülüyorduk. Kitaplığa yabancı ülkelerden gelen Öteki arkadaşlardan farklı olarak Anton, Melvin, Nina ve ben bizim çatı katındaki çok kısıtlamalı yaşamdan kurtulacağımız için seviniyorduk. Zavallı Gabriel. Onca kural koyup yaşamı bizler için öyle kısıtlamıştı ki. O evde hepimiz birer yasaklar zinciriyle bağlıydık. Kendisi de kendi kuralları içine kapanmış bir hapis yaşamı sürdürüyordu. Evde özel bir yemek. Hoşça kal partimizi kitaplıkta yapmakla çok iyi etmiş, günlerdir aklımıza takılan önemli bir konuyu mutlu sona erdirmiştik. Şimdi de ben ve ev arkadaşlarıma özel bir hoşça kal yemeği vermek, bunun için de olabildiğince Türk mutfağından bir şeyler ikram edebilmek istiyordum. Evde yemek pişirmeyi düşünemezdim. Gabriel çıldırır ve çıldırtırdı. Hep birlikte bir Türk lokantasına gitmemiz de bütçemin dışında bir durumdu. Kitaplıktan bana verdikleri para böyle bir lükse yetmezdi. Türkiye'den yasal olarak para çıkartılmasının ve gönderilmesinin çok sınırlı, hemen hemen imkansız olduğu günlerdi. Kredi kartı, bankamatik kartı gibi şeylere ise daha duymamıştık bile. Hazır yemek aramaya giriştim. Almanya'da yaşayan Türklerin bakkallarını, lokantalarını gezmeye başladım. Sonunda bir akşam Münih'teki evimizin mutfağında özel bir yemek düzenleyebildim. O akşam için Gabriel depo odaların birinden güzel bir masa örtüsü bile çıkardı. İki mum ile küçük bir vazoda birkaç çiçek de koyunca şık bir akşam yemeği dekoru elde ediverdik. Ana yemeğimiz sucuklu, kaşarlı pideydi. İçeceğimiz ayran. Ayrıca patlıcan salatası, çoban salatası, konserve yaprak sarması ve tel kadayıfı vardı. Kadayıftan sonra mutlaka Türk kahvesi içilir. Bu değişmez bir gelenektir diyerek Gabriel'den yalvar yakar bir kahve yapma izni kopartmıştım. Bakır cezve ile kahve fincanlarını kitaplıkta çalışan ve birkaç kez Türkiye'ye turist olarak gitmiş olan bir Alman arkadaştan ödünç aldım. Gabriel'in her hareketimi izleyen bakışları altında kahveyi yaparken taşırıp ocağı kirletmeyeyim diye epeyce ter döktüğümü çok iyi anımsıyorum. Yemeğin başından beri bu yiyecekler çok fazla diye söylenen Gabriel, kadayıfı uzun uzun inceledikten sonra bu çok besleyici bir gıda. Hepsini bir günde yersem dokunur dedi. Oysa hepsi dedi 5 santimetre kare kadar bir kadayıf parçasıydı. Kadayıftan birkaç tel yemenin yeterli olacağına karar verdi. Yemek ve kahve keyfinden sonra ortalığı toplarken Gabriel durup durup bana kadayıf kaç gün dayanır diye sordu. Bu konuda uzman olmadığım için soruyu dayanır dayanır diye geçiştirmeye çalıştım. Bir yandan da içimden kadayıfı bilmem ama ev arkadaşlarım gittikten sonra burada seninle baş başa yaşamaya ben ne kadar dayanırım sorusuna yanıt arıyordum. Son günler. Türk yemeği yediğimiz günden 10 gün sonra olmalıydı. Avustralyalılar gitmiş, benim gitme günüm de iyice yaklaşmıştı. Ev arkadaşlarım için düzenlediğim yemekte neler yediğimizi çoktan unutmuşken, bir akşam beklenmedik bir soruyla her şeyi hatırlamak zorunda kaldım. O gün kitaplıktan eve döndüğümde Gabriel beni bekliyordu. Kapıdan girer girmez elindeki küçük tabağı gözüme sokacak gibi uzatıp, "Daha birkaç yiyinlik kadayıf var, bozulmamıştır değil mi?" diye sordu. Burnumun ucundaki tabakta duran, neredeyse taşlaşmış birkaç ip parçasına benzeyen şeyin kadayıf telleri olduğunu böylece anladım. İlk anda şaşkınlığım geçince Gabriel'in çeşitli dolap ve depo odalarında duran 15-20 yıllık yiyecekleri anımsayıp "Hiç merak etme, daha taptaze sayılır, yiyebilirsin." diyiverdim. Bayat yiyeceklere bağışıklık kazandığına emin olduğum için de hiç vicdan azabı duymadan onu kadayıf telleriyle baş başa bırakıp odama girdim. Almanya'dan ayrılmama 2 gün kala kitaplığa Finlandiya'dan yeni gelen bir araştırmacının Gabriel'in evinde kalacağını söylediler. sakin görünüşlü genç bir kızdı. Çocuk kitabı çizeriymiş. Kalacağı eve yerleşmesi için akşamı beklemeden onun bavul ve çantalarını alıp kitaplıktan çıktık. Yol boyunca bu yeni arkadaşı fazla ürkütmemeye çalışarak ona Gabriel ile ilgili ön bilgiler verdim. Evde neler yapıp neler yapamayacağı konusunda uyarılarda bulundum. Ben gittikten sonra Gabriel ile baş başa kalacağı için kızcağıza acıyor. Bugünlerde birileri daha gelse de o evde tek başına kalmasa diyordum. Duam kabul edilmediği gibi korktuğumdan fazlası olmuş. Mutfaktaki yalnız su kaynatılır kuralını unutan ya da hiçe sayan Finli, süt kaynatırken sütler taşıp ocağa dökülmüş. Tam o anda mutfağa giren Gabriel bu manzarayı görünce önce bir çığlık atmış, sonra bayılmış. Yabancı bir ülkede mutfağın ortasında yere düşen ve hareketsiz kalan ev sahibesi sahnesi Finli'yi çok korkutmuş. Bu olaydan sonra artık o evde kalmak istememiş. Kitaplık yönetimi olan biteni dinledikten sonra Finli çizerin Gabriel'in evinde kalmak istemeyişine hak vermiş. Üstelik ona yeni bir pansiyon bulmakla kalmayıp bizim çatı katını bursluların kalabileceği pansiyon evler listesinden çıkarmış. Böylece o çatı katındaki ortak yaşam günleri bizim için bittikten çok kısa bir süre sonra Gabriel için de sona ermiş. Zavallı Gabriel. Artık çatı katındaki dairesinde yalnız kendisi ve korkularıyla yaşayarak 3. Dünya Savaşı'nı bekleyecek. O zaten bu savaşa çoktan hazırlandı. Önceki savaşta yaşadığı kötü günleri bir daha yaşamamak için tüm önlemleri aldı. Depo odalardaki eşyalar, dolaplardaki yiyecekler ve binlerce boş kap ve kavanoz kapağıyla savaş denen karabasanın üstesinden gelecek. Bitiş. Gabriel'e hem acıyor hem de artık onun evinde geçirmek zorunda olduğum günler bitti diye seviniyordum. Gene yağmurlu, gri bir Münih gününün sabahında ev sahibemle vedalaştık. 3 aydır evimin anahtarı diye yanımda taşıdığım anahtarları kendisine geri verdim. Bavulumu tek başıma indirebileceğimi söyleyerek yardım teklifini geri çevirdim. Onca merdiveni hiç yüksünmeden bavulumu ite kaka indim. Her basamakta özgürlüğe biraz daha yaklaşmanın sabırsızlığıyla. 34 numaralı binanın büyük giriş kapısı ardımda kapanınca içime huzur doldu. Bitmişti. Yaşamımda Gabriel'in zorlaştırdığı dönem bitmişti. Kapıda bekleyen taksiye binerken başımı kaldırdım. Binanın çatı katına bir kez daha baktım. Çıkıntılı pencereleriyle sıradan bir çatı katıydı işte. İçindeki sıra dışı yaşamı ve kişiyi saklayan bir kapalı kutu. İkinci Dünya Savaşı'nın silinmez izlerini taşıyan binlerce kapalı kutudan yalnızca biri. Sokak kapısını kaparken bu sır dolu kutunun kapağını bir kez de ben kapatmıştım sanki. Bir daha açmaya da hiç niyetim yoktu. Sonraki yıllarda Münih'e tekrar gelsem bile bu binanın üst kat zilini çalmayacağımı biliyordum. Artık havaalanına gidebilirdim. Yol boyunca Münih'in sokaklarına, parklarına, o çok beğendiğim heykellerine, yepyeni modern iş yeri binalarına son bir kez baktım. Bayındır bir kentti burası. Yaşadığı savaşın tüm izlerini silmiş görünüyordu. Oysa kim bilir burada yaşayan kaç kişinin içindeki savaş korkusu hala silinmemiş, capcanlı duruyor. Kim bilir Gabriel'e benzeyen kaç kişi savaşın alt üst ettiği bir yaşamı sürüklüyor. Zavallı Gabriel. Onu hep biraz kızgınlık, biraz üzüntü, biraz acıma ile anımsayacaktım. Kızgınlıkla çünkü çok güzel geçebilecek günleri sorunlarla doldurmuştu. Üzüntüyle çünkü çoğu zaman iyi niyetli bir şeyler yapmaya kalkıp kötü şeyler yapmayı becermişti. Acımayla çünkü savaş Gabriel'in kişiliğini bozmuştu. Başka türlü olmak artık elinde değildi. Oysa savaş Gabriel'e yalnızca parmağının ucunu dokundurmuştu. Evet, onun güvenli yaşantısını alt üst etmişti ama oradan oraya savrulan, öldürülen ya da ölen askerler, toplama kamplarındaki aileler ve yalnız evlerinden değil ülkelerinden kaçmak zorunda kalan bilmedikleri ülkelerde kendilerine yabancı yaşamlara sığınanlar düşünecek olursa, Gabriel'in yaşadıkları çok hafif kalırdı. Ben bunları düşünürken havaalanına geldik. Münih'te geçen bu 3 ayı ve garip ev sahibimi artık anılarımın arasına bırakıyordum. Biliyordum ki onları her zaman savaş kavramıyla birlikte anımsayacağım. Gabriel'in evi anılarımda bir simge olarak kalacak. Savaş korkusunun simgesi. Benim gibi ev arkadaşlarım da Gabriel'i hiç unutmayacağına eminim. Sakladığı yüzlerce boş kavanoz kapağı ve binlerce başka şeyi, bir kıvırcığı salata yaptık diye kıyamet koparmasını, bacaklarımı iyileştiriyorum diyerek saatlerce hoplayıp zıplamasını, hepimize aynı anda banyo yaptırma önerisini unutabilir miydik? Hiç sanmıyorum. Kitabın sonu. 5 Mart 2013. Sayfa 104.